Ayrım 17.
Sayfa 233. Bizim dış işlerindeki Amerikancı takımının uğradığı zorluğu düşünebiliyor musunuz? Türkiye'yi Amerika'nın kıçına takmışsın, Rusya'yı baş düşman belletip yıllarca propaganda yapmışsın, hala yapmaktasın. Sonra bu Rusya gelmiş sana saldırmazlık paktı öneriyor. Sistemin mantığı ve çıkarı gereği bu öneriyi Türkiye'ye reddettirmek lazım. Lazım ama gerekçe bulmak da kolay değil doğrusu. Rusların önerdiği ne? Önce 1925 Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'na dönülmesi. Neymiş o? İki taraf birbirlerine saldırmayacaklarını beyan ettikleri gibi birbirleri aleyhine olan ittifaklara da girmeyeceklerdir. Türkiye bunu reddediyor. Helsinki çerçevesinde kalalım diyor. Bunun üzerine Ruslar 16 Mart 1921 tarihli Türk-Sovyet Antlaşması'na dönelim diyorlar. Ya o neymiş? Rusya'nın Türkiye'nin kurtuluşu için karşılaştığı bir takım güçlüklerde belirli yardımlar yapıp destekler sağlaması, buna karşılık Türkiye'nin dünya proletaryasının kurtuluşu ile mazlum ulusların kurtuluşunun bir ve aynı kavga olduğunu benimsemesi. Buna da yandaş olmuyoruz. Niye? Türkiye'nin Sovyet desteğine ihtiyacı yok mu? Peki Başbakan'ın kendi ağzıyla Sovyetlerden aldığımız ekonomik desteğin Batılılardan aldığımızdan çok olduğuna işaret etmesine ne buyrulur? Ya da 3. dünyanın mazlum uluslarını desteklemek artık bizim politikamız değil mi? Daha NATO zirvesinde Başbakan dünyanın NATO ve Varşova Paktı ülkelerinden ibaret sayılamayacağını söylememiş miydi? Gerçekte Sovyetler savaş sonrasında Stalin, Molotov, Beria kliğinin düştüğü büyük yanılgıyı hanidir fark etmişlerdir. Türkiye'nin iç işlerine karışmadan o eski iyi günlere dönmeyi arzuluyor, gerekli iyi niyeti de yardım yaparak saldırmazlık paktları önererek gösteriyorlar. Yorgunu yokuşa süren biziz, hep de biz olduk. Nedeni emperyalist sistemin çarkına kapılmamış olmamızdır. Daha önce NATO'nun Güneydoğu kanadını Rusya'ya karşı pekiştirmek için batılı müttefiklerimizin ne kararlar almış olduğunu tartışmamış mıydık? Sistemin çıkarları, hele nötron bombasıyla görece bir güç üstünlüğünü elde ettikten sonra Sovyetlere ve uydularına karşı sertleşmeyi gerektiriyor. Böyle bir süreci başlatmışlardır bile. Carter'ın çektiği söylevler, Afrika'daki ayaklanmalara karşı bir ara takınılan müdahaleci tavır bunu yansıtıyor. Bu durumda NATO'nun Güneydoğu kanadında Türkiye ile Yunanistan'ın ulusal çıkarları için birbirleriyle dalaşmalarına fırsat verilir mi hiç? Sistemin çıkarları elbette sisteme dahil böyle ufak tefek ülkelerin ulusal çıkarlarından önce gelir. O zaman da bunun çaresi düşünülür. Düşünülmüş kardeşim. Yunan gazetesi Eleftheretipia'ya dayanarak bunu bildirmiş. Üzerinde konuşmuştuk. İşin aslı olduğu şuradan belli ki bu kere ünlü Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung bir başka ucundan kapak kaldırıyor. Verdiği habere bakılırsa Birleşik Amerika ile Almanya NATO çerçevesi içinde Türkiye ile Yunanistan'ı barıştırmak için bir plan geliştirmişler. Buna göre Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu kaldırılacakmış. Ekonomisi iflasın eşiğine getirilen Türkiye'nin durumunu düzeltmesi için batılı devletler para musluklarını açacaklarmış. Buna karşılık Yunanistan'ın ortak pazarı 1980'de tam üye olması için sürdürülen görüşmeler hızlandırılacak. Ayrıca Yunanistan'a Ege adalarına karşı bir Türk saldırısı olasılığı için NATO garantisi verilecek. Nasıl, beğendiniz mi? Gel de bu durumda Rus'la anlaş. Türkiye bu kafes içine alınmıştır, alınmak isteniyor. Oysa Sovyetlerin Ankara'yı hatırlatmak istedikleri o eski Türkiye, Mustafa Kemal Paşa'nın anti-emperyalist, tam bağımsızlıktan yana yiğit Türkiye'si. Baksanıza, tutmuşlar müzakereler boyunca 1925 anlaşmasından, 1921 anlaşmasından dem vurmuşlar. Bizim sağcı ve Amerikancıların bu anlaşmaların günümüz için geçersiz sayılması gerektiğini ileri sürerken kaytardıkları nokta neresi biliyor musunuz? Her ikisinin de Mustafa Kemal Paşa tarafından onun dış politikasına uygun bir uygulama olarak yapılmış olması. Malum ya, hanidir Amerikan kaşığı ile Alaman şeyini yemekteyiz. 9 Temmuz 1978. 4. Türk-Sovyet ilişkilerinin temelleri. Söz açılmışken Mustafa Kemal Paşa'nın Kuvayi Milliye'nin ilk günlerinden başlayarak saptadığı ve geliştirdiği Sovyetler Birliği politikasına bir göz atabiliriz. 23 Mayıs 1920'de Fransa'nın Danimarka'daki Büyükelçisi Paris'teki Dışişleri Bakanlığı'na bir telgraf yollar. Hayli ilginç bir telgraf doğrusu. Şundan ki Mustafa Kemal'in Moskova'ya Azerbaycan üzerinden Mustafa Efendi adında bir mülazım gönderdiğini bildiriyor. Bu Mustafa Efendi 3 hafta boyunca Sovyet sanayi merkezlerini, özellikle savunma sanayi merkezlerini gezecektir. Bunun askeri amaçlı bir gezi olduğuna şüphe var mı? Danimarka'daki Fransa elçisine göre de yok. Demek ki Mustafa Kemal destur bismillah deyip Kurtuluş Savaşı'na başladığı ilk anlardan itibaren kuzeyden destek ve güvence aramış. Aramış da bunlara bağlı, bağımlı bir politika mı izlemiş? Hayır, politikasını Türkiye'nin çıkarlarına göre bağımsız tutmuş. Ama batıdan gelen belayı def etmek için kuzeyden güvence gerektiğini o şaşmaz gerçekliğiyle saptamış. Uygulamadan bir örnek mi istediniz? Hay hay. 1920 Temmuz'u Beyaz Ruslar Bolşeviklere karşı iç savaş örgütlüyor. Albay Annoyev diye bir Wrangler heyeti Ahay'la Altın'la birlikte Erzurum'a düşer. Oradan Rusya içlerine doğru harekete geçecek. Geçemez. Çünkü Mustafa Kemal bunları Erzurum'da tutuklatır. O kadarla da kalmaz. Fransız İşgal Komiserliği'nin Trabzon'daki temsilcisi valiye çıkıp bunu protesto etmeye kalkışınca o temsilciyi de tutuklatır. Topunu Ennemait adındaki Fransız torpidosuna bindirip İstanbul'a göndertir. O böyle yapar da Ruslar bundan geri mi kalır? Hayır. 1920 Ağustos'unda Londra'daki Fransız askeri ateşesi İngiliz Harbiye Nezareti'nin İstanbul'dan aldığı bir haberi Paris'e geçer. Haber de haberdir hani. Çünkü 30 bin kişilik bir Bolşevik kuvvetinin Tiflis-Aleksandropol demiryolunu tutarak Ermenistan'a karşı Kuvayi Milliye'yi desteklemek, Tiflis-Erzurum bağlantısını sağlamak için harekete geçtiğini bildirmektedir. Evet, Ermenilere karşı Türkleri desteklemek için. Bunu da sinek pislemedik bir yere yazıverin bakalım. Oldu olacak Kemal Paşa'nın o tarihi mektuplarını da hatırlayıverelim. Birincisinin tarihi 20 Kasım 1920. Mustafa Kemal Paşa tarafından Sovyet Dışişleri Komiserine gönderilmiş. Kemal Paşa şunları söylüyor. Bir yandan Avrupa emekçi çevrelerinde Sovyet Cumhuriyetlerinin yarattığı üstün ahlak otoritesinin, öte yandan İslam dünyasının Türk ulusuna karşı duyduğu sevginin, bugüne kadar Batı emperyalizmini sabır ya da cahillik sebebiyle destekleyenlerin uyanıp birleşmesine el vereceğine inanmaktayız. Kemal Paşa bu mektubunda sömürgecilik politikasını cinayetten sayıyor. Ayrıca burjuva iktidarlarının er ya da geç yıkılacaklarına kesin inancını belirtiyor. İkinci mektubun tarihi 26 Nisan 1920. Mustafa Kemal tarafından gizli olarak yazılmış. Moskova'ya iletilmiş. Hadi ona da bir göz atalım. Sovyet kuvvetleri Gürcistan'a karşı askeri harekata girişirse, Türk kuvvetleri emperyalist Ermenistan'a karşı askeri harekata girişecek ve Azerbaycan'ın Sovyetlere katılmasını zor kullanarak sağlayacaktır. Halkımızın öteden beri yaşamakta olduğu toprakları işgal eden emperyalistlerin kovulması ve öte yandan ortak mücadelemizin sürdürülmesi için 5 milyon altının verilmesini ve miktarı yapılacak görüşmelerle saptanacak silah ve cephaneyle güçlendirilmemizi, ayrıca teknik gereçlerle sağlık gereçlerinin ve aynı zamanda Sovyetlerin isteği üzerine doğuda harekata girişecek Türk birliklerinin bakımının sağlanmasını rica ederim. Sovyet Dışişleri Bakanlığı Türkiye dosyası 1. Raf 2, Yaprak 2, 1920'de kayıtlı bu belgede gösteriyor ki, Türkiye ile Sovyetler, Mustafa Kemal Paşa ile Lenin döneminde emperyalizme karşı yalnız ortak bir cephe tutmakla kalmamışlar, uygulamada da eylemsel bir beraberlik, bir kader ortaklığı yaşamışlardır. Sovyetler bugün o günlere dönelim diyorlarsa bunun Ankara için anlamı Mustafa Kemal'in anti-emperyalist müdafaa-i hukuk doktrinine dönmek olmalıdır. Oysa dışişlerinde geleneksel Batı dostluğundan, Türkiye'nin kaderini Batı'ya bağladığından söz ediliyor. O Batı'ya ki, yukarıki mektubunda Atatürk, Kafkasya'dan püskürtülmelerini sağlamak için Sovyetlerle işbirliği yapmıştır. Dahası var, o günlerde İngiliz servisleri Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt aşiretleri arasında cirit atıyorlardı. Amaçları belli. Kuvayi Milliye'yi zayıf düşürmek, isyanlarda oyalamak. Bu ajanlardan birisinin bölgesine geldiğini haber veren Malatya'daki 15. Alay Komutanı'na Mustafa Kemal'in emri hepimiz için açık bir ders sayılabilir. Kim olursa olsun, bir İngiliz subayının Osmanlı toprakları üzerinde işi yoktur. Kendisine nezaketle ve askerce durumu kesin olarak bildiriniz. Peki ya, İngilizlerin yerini alan Amerikalılara topraklarımızda bir sürü yer vermişsek? 10 Temmuz 1978 5. Ajan devlet kavramı. Derler ya laf lafı açar diye. Gerçekten öyle oluyor. Aramızda konuşmuştuk. Osmanlı'nın batıyı fethedişi iman kuvvetinden değil, dirilik düzeninin Avrupa Orta Çağı'nın serflik düzenine üstünlüğünden ileri gelmiştir. O kadar ki Lehistan'dan padişaha heyet gönderiyor köylüler. Bizim oraları da fethetseniz ne olur ricasıyla. Neden? Hem katolikliklerinde özgür olacaklar, hem serflikten kurtulacaklar da ondan. İyi, güzel. Gel gelelim 17. yüzyıldan itibaren tersine dönmüştür bu iş. Osmanlı'da derebeylik yoktu ya, ayanlık diye bir bela başlar. Özellikle köylüyü borca batırıp soyan toprak mültezimlerinin, yöresel paşaların himmetiyle bir de bakarsın iş çığırından çıkmış. Eskiden Emirül Ümümine ait sayılan topraklar sonradan kendilerine ağa diyeceğimiz derebeylerinin olmuş. Ne ilginç değil mi? Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Nasıl olduğunu ben söylemesem de siz bulup çıkaracaksınız. Avrupa derebeylik ilişkilerinden sıyrılıp kapitalist ilişkilere giriyor, Osmanlı ise dirilik düzenini bozup Avrupa'nın bıraktığı derebeyliğe yatıyor. Bunun ne müthiş bir sonucu olmuştur bilir misiniz? Fakat önce haberi başka yerden verelim. Osmanlılık malum çok uluslu bir imparatorluktu. Her ulus kendi dinsel ve ırksal özelliklerini koruyarak var olurdu bu devletin sınırları içinde. Düzen iyi, işler yolundayken çıt çıkmamıştır. Paris'te buradan gitme Ermenilerle tartışırdık. Onları susturmak için baş kanıtım şuydu. Yahu biz sizinle 19. yüzyıla kadar beraber yaşamadık mı? Evet. Hiçbir sızıltınız duyulmuş mu? Hayır. Öyleyse 19. yüzyıldaki başkaldırmada bir bit yeniği var. Susar kalırlardı. Bit yeniği gerçekten vardı. Adı da emperyalizmdir. Yalnız batılı emperyalizmler Osmanlı'yı yemeye karar verdikleri zaman ona oranla üretim ilişkilerini daha ileri bir aşamaya ulaştırmış, 15. yüzyılda Osmanlı'nın Doğu ve Orta Avrupa derebeyliklerine göre sahip olduğu üstünlüğü kazanmışlardı. Tersine çalışıyordu şimdi mekanizma. Osmanlı derebeyliğe doğru gittiği için, üretim ilişkileri geri kaldığı için, sınırları içindeki uluslar kendilerini tutsak sayıyor, batı, emperyalizm, aslında Fransız devriminin özgürlükçü demokratik ilkeleriyle yayıldığı için onlara alımlı geliyordu. Bit yeniği burada işte. Osmanlı mülkündeki çeşitli halkları, emperyalizmin gizli servisleri, Fransız devriminin özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarıyla avlamışlar. Emperyalizmin para babaları da onları silahlandırarak sonradan başımıza bin türlü bela olan isyanlara salmışlardır. Gerçekte Sırplık, Bulgarlık, Rumluk, Araplık davaları ortaya atılıyor. Sözde bu halkların özgürlüğe kavuşması savunuluyordu ama Batı emperyalizm aşamasına ulaşmış olduğundan Osmanlı'dan kopardığı her yeni halkı Orta Doğu bölgesinde kendisine bağlı bir ajan devleti haline sokuyordu. Bulgaristan Rusya'nın, Yunanistan ise İngiltere ve Fransa'nın ajanıydılar. İç işlerine bile özgürlükleri laftan ibarettir. Hala da öyle değil midir? Emperyalizm Osmanlı'yı dağıtmak için Fransız devrimini ve ilkelerini o kadar iyi kullanmış, sonunda işi Ermenilere ve Kürtlere kadar öylesine bulaştırmıştır ki hayran olmamak elde değildir. Canım öteye gitmeye ne gerek var? Jöntürkler de aynı devrimin kutsal özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri adına harekete geçmezler mi? Öyle olur. Olur ya, İttihatçıların ülkenin kaderine el koyduğu 1908 ile devletin battığı 1918 arasında sadece 10 yıl vardır. Bilmem devlet yıkma rekorunu İttihatçıların elinden kim alabilir? Bu lafları niye konuşuyorum? Maraş'tan mektup yazan heyecanlı bir okur, Ali Salman, 25 yıl kadar önce Paris'te Ermeni arkadaşlarla yaptığımız tartışmalara benzer bir tartışma kapısını zorlamış. Son zamanlarda moda oldu ya, Kürtlükle ilgili bir takım savlar ileri sürüp dokunup geçtiğim bir fikre ilişiyor. Demiştim ya canım, Türkiye ne zaman Orta Doğu'da hakkını arasa mutlaka bu Kürtçülük dalgası yayılır diye. Örnek olarak da Musul üzerindeki hak iddialarımıza karşı İngilizlerin Şeyh Said isyanını kışkırttıklarını vermiştim. Ali Salman bozulmuş buna. O hareket kendi başına ilerici bir harekette anlamına laflar ediyor. Oysa ben konuyu Paris'te Kamuran Bedirhan'la da konuşmuşumdur. O ki İngilizcilik suçuyla 150'lik sürgünü olarak Paris'te bulunuyordu. Doğrusu ya Orta Doğu'daki Kürtçülük hareketinde İngiliz parmağının olmadığını iddia eden böyle bir delikanlıyı görse şaşa kalırdı. 19. yüzyıl içindeki 20. yüzyıl başındaki bütün Orta Doğu kargaşalıklarında İngiltere'nin parmağı vardır. Sonunda isyanları devlete dönüştürürse, beliren devletler de bildiğimiz bağımsız devletler olmamış, İngiltere'nin çıkarlarını savunan ajan devletler olmuşlardır. 15 Şubat 1977 6. Belgeler ne diyor? Kardeşim Ali Salman, hele şu satırlara bir göz at. Bakalım 16 Ekim 1925'te Ankara'daki İngiltere Büyükelçisi Lindsay, Londra'daki Dışişleri Bakanı Chamberlain'e ne demiş? Türkler, Musul sorununun Türk-İngiliz dostluğu önündeki tek engel olduğunu sık sık söylüyorlar ve bu sözde önemli bir gerçek payı bulunuyor. Majestelerinin hükümetinin Türkiye'nin güney sınırı yakınında Kürtlere bir çeşit ana yurt kurma girişimi Türk hükümeti tarafından doğrudan doğruya kendi politikasına yönelmiş bir tehdit olarak görülüyor. Böylece başladığımız noktaya, yani Musul sorununun Türk-İngiliz ilişkilerinin gelişmesi önünde duran bir engel olması konusuna dönmüş oluyoruz. Son birkaç ay içinde ortaya çıkan ajitasyonlardan sonra, Şeyh Said isyanını kastediyor, majestelerinin hükümeti bütün kozları ele geçirmiş ve istediği kartı oynayabilecek durumda. Ancak sorunun yalnızca bir sınır düzeltmesinden öte bir önem taşıdığı gözden uzak tutulmamalı. Majestelerinin hükümeti Güney Kürdistan'da milliyetçiliği geliştirmek yolunda geri dönülmez bir biçimde bağlantıda bulunmuş olabilir. Yine aynı adamdan aynı bakana 20 Ekim 1925'te yazılmış şu satırları da gözden geçirsen fena olmayacak. Bugünkü laik düşünceli hükümetle Mustafa Kemal hükümeti Doğu arasında uzlaşmaz bir düşmanlıktan başka hiçbir şey olamaz. Eğer her şeyi kökünden değiştirecek bir olay çıkmaz ve cumhuriyet rejimi sürerse, hükümet bastırma hareketlerini de beraberinde getiren bir dizi ayaklanma ile karşı karşıya kalacaktır. Ya da hükümetin gücü ayaklanmaları bastırmaya yetmeyecek ve eski günlerde Arnavutluk'ta uygulandığı gibi bölge şeyhlerin ve beylerin mahalli yönetimine terk edilecektir. Kardeşim Ali Salman, mektubunda toplumcu olduğunu yazmışsın. Eğer gerçekten böyleysen, Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında İngiliz dış işlerinin şu yazışmalarından Güneydoğu Anadolu'da baş gösteren Şeyh Said isyanının doğrudan doğruya Musul'a, petrole el koymak isteyen İngiliz emperyalizminin kışkırtmalarıyla ilgili olduğunu anlamışsındır elbet. Daha da berbatı, laik bir cumhuriyete karşı şeriat temeline dayanan gerici bir isyan olduğunu da çıkarmışsındır. Yine de kafan tam bir aydınlığa ulaşamadıysa istersen bir de İngiltere Dışişleri Bakanı'nın elçisine yazdıklarına bir göz atalım. Yalnız Musul sorununu biliyor musun? Musul askıda bırakılmıştır. Kime ait olacağı 1928'de anlaşılacaktı. O zamanki Milletler Cemiyeti ki doğrudan doğruya emperyalist devletlerin denetimi altındaki bir örgüttü. Konseyinden bir karar çıkartmış, Musul bölgesinde işlerin Kürtlere bırakılması gereğini ileri sürmüştü. İşte o zamanki İngiltere Dışişleri Bakanı Austin Chamberlain, Ankara'daki Büyükelçisi Lindsay'e yazdığı bir mektupta bu koşulu ileri sürerek diyor ki, Komisyon, Milletler Cemiyeti Komisyonu, İngiliz-Irak Antlaşması'nın ve Milletler Cemiyeti denetiminin sona erdiği 1928 yılında yukarıda söze edilen koşul yerine getirilmediği takdirde bölgenin Türk egemenliğine bırakılmasını daha yararlı görmektedir. Mr. Emery, konseye bölge halkının halen geniş bir özerklik içinde bulunduğunu ve bunu daha da genişletmeye hazır olduğumuzu bildirmiştir. Majestelerinin hükümeti bu açık teminatından geri dönemez. Eğer bunu yaptığı ya da konuyu Cenevre'de ele almaya yanaşmadığı takdirde, komisyonun yukarıda sözde edilen kararı uyarınca tartışmalı bölgeyi Türkiye'ye bırakmış olacaktır. Ne dersin arkadaş, daha uzatmaya gerek var mı? İngiliz oyunu açıkça ortada görünmüyor mu? Musul'un, petrolün Türkiye'ye kalmaması için bölgede bir Kürt milliyetçiliği hareketi geliştirmeyi zorunlu görmüş, işe şeriatı karıştırarak Şeyh Said ve tayfasını kışkırtmışlar. Umutları da besbelli Ankara'nın gücünün ayaklanmaları bastırmaya yetmemesiymiş. Gel gör ki umduklarını bulamıyorlar. Ankara'nın gücü İngiliz'in oyununu bozuyor ama bu arada Şeyh Said de ona uyanlar da gümbür deyip gidiyor. Ama elçinin yazdığı gibi İngilizler bir dizi isyan fikrini fark etmez kolay kolay. Hatay sorunu ortaya atıldığında Dersim isyanı tezgahlanmıştır. Kıbrıs'ta Türkiye'nin ödün vermeye niyetli görünmediği sürece doğuda ne türlü fırıldakların çevrildiğini anlamak için zehir hafiye olmaya hiç gerek yoktur. Daha çok yakın zamanlarda yine Musul petrolleriyle ilgili olarak Irak'ın başına Kürtçülük ailesini kimler çıkartmışlardı sanırsınız? Biçare Barzani mi? Şeyh Said ne idiyse Barzani de o. Yoksa gider de Şah'a sığınır mıydı? İkisi de emperyalizmin kuklaları. 16 Şubat 1977. 7. Yükseklerde gezen mağrur baş eğilince. Ucundan ilişmiştik değil mi? 1925 yılının 11 Nisan günü çıkan sayısında İngilizlerin ünlü The Economist dergisi Türkiye ile ilgili makalesinde şunları yazmıştır. yabancı sermaye sorunu kendilerini kısır bir döngü içinde bulan Türk liderlerini düşündürmeye devam etmektedir. Bağımsızlığını ve Türklerin deyimiyle ulusal bütünlüğünü koruması için ülkenin zengin doğal kaynaklarını bir an önce geliştirmesi zorunludur. Bu ise ancak yabancıların yönetsel katkısı ve mali desteğiyle gerçekleşebilir. Özellikle büyük bir dış borç altına girilmesi ya da yabancılara geniş ayrıcalıklar tanıyan bir politika uygulanması hızlı bir üretim artışı sağlayabilir. Ancak her şeyden önce Cumhuriyet yönetiminin mutlu yalnızlık ve mutlak bağımsızlık tutkularından vazgeçmesi gerekmektedir. Evet, küstahlığın bu kadarı görülmüş müdür? Herif açıkça Türkiye'ye yenecek kan ve ter pahasına zar zor eline geçirdiği mutlak bağımsızlığından vazgeçmesini öneriyor. Ayrıca yabancı sermayeye ayrıcalıklar da tanımalıymışız. Sonradan dünyayı ve özgürlüğü kurtaracaklar diye kıçına takıldığımız batılı hür dünyanın bize bakışı daha o zamandan budur. Yetmezse bir de şuna göz atınız. Hükümet endüstri hayatını geliştirmek istiyorsa yabancı firmalara bazı kolaylıklar göstermek zorundadır. 28 Haziran 1926. Ya şuna ne buyrulur? TBMM tutanaklarından da görüleceği gibi savaş sonrası Türkiye'sinin liderleri yoğun ve sürekli bir kalkınma hamlesinin ana vatana sağlayacağı yararları çok iyi bilmektedirler. Ne var ki bu hedefe ulaşmak için büyük paralar harcamak zorunludur ve Türkiye'de bu para yoktur. Demek ki bu paranın yabancı para piyasalarından gelmesi gereklidir. Devletin yüksek çıkarları, Türk bakanlarının yabancı kapitalistlere karşı takındıkları olumsuz tavrı bir kez daha gözden geçirmelerini ve yabancı sermayeye güven verecek önlemlere yönelmelerini gerektiriyor. 7 Haziran 1930. Şimdi içinizden biri çıkar da derse ki, iyi ama bu yazdıkların nihayet bir gazetenin görüşüdür. Ona ne cevap verebilirim? İşte cevap. 11 Temmuz 1929'da İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Clark, İngiliz Dışişleri Bakanı Henderson'a Türkiye'nin doğu illerinde gezmiş bir İngiliz'in izlenimlerini aktarırken şunları yazıyor. Mr. Helm'in görüşüne göre Türkiye'nin doğusundaki ekonomik, daha doğrusu tarımsal gerileme Ankara rejiminin geleceğini tehlikeye sokacak ölçüye varmış durumda ve Türk hükümeti bu konuda danışmanlık ve yardım için yabancılara başvurmadığı takdirde halen az sayıdaki nüfusun ürettiği verimsiz ürünün daha da düşmesi kaçınılmaz olacak. 29 Haziran 1929 tarihinde ise Anadolu içinde yapılmış bir gezinin genel gözlemleri verilirken şu hepimiz için ibret olması gereken sözler ediliyor. Eğer Türkiye yükseklerde gezen mağrur başını biraz eğer ve gerçekleri görürse çok ihtiyacını duyduğu sermayeyi güvenilir bankalardan iyi koşullarda sağlayabilir. Ve ülkenin şimdiki dış itibarı devam ettirilebilirse bu yardımlar sayesinde gelişebilir ve uygar ve zengin bir ülke haline gelebilir. Demek ki neymiş? Ankara'dakiler başlarını dik tutuyor, yabancılara yüz vermiyorlarmış. Bu yüzden batmaları olasıymış. Oysa Batılıların fikri yeni Türkiye'nin yabancılara yabancı sermaye kapılarını açması, kolaylıklar göstermesi, kalkınmasını böylece sağlamasını öngörüyormuş. Bu da elbet mutlak bağımsızlık hülyalarından vazgeçerek gerçekleşebilecek bir çözüm. O ki Ankara bağımsızlıkta diretiyor, mağrur başını yükseklerde gezdiriyor, batılı hür dünya için geçerli bir başkent değildir.